Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız yoruyor. Her bir mağdur kesim seçim öncesinde her yerde sesini duyurmaya çalışıyor. Ama ilgisizlik yoruyor herkesi. Her gün gerçekçi vaatlerden çok siyasilerin, adayların karşılıklı atışmaları, söz düelloları gerçekten yoruyor insanı. Siz de sizi yoranları yazabilirsiniz. Seçim gündemiyle hemen başlayalım bültene. Sandığa 14 gün kala Erdoğan Konya'da mitingdeydi. Devlet Bahçeli Ankara'da MHP kurultayını topladı. Her iki liderin de hedefinde CHP vardı. 27 yıldır MHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan Devlet Bahçeli rakipsiz girdiği kurultayda bir kez daha genel başkan seçildi. MHP kurultayına damgasını vuransa Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde bu son seçimim çıkışı yapan ittifak ortağı Erdoğan'a seslenişiydi. Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın diye seslendi.
Bu seçim son seçim.
Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın.
MHP'nin 14. olağan büyük kurultayına, kurultaya omzunu incittiği için kolu askıda gelen Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı bırakma çağrısı damga vurdu. Bahçeli'nin ittifak ortağı Erdoğan'a seslenişi en yüksek perdeden oldu.
Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.
Cumhur İttifakı olarak 15 Temmuz'dan beri devam ettirdiğimiz devletimizin bekasını koruma mücadelesinde de hep Konya'yla birlikte yol yürüdük.
Erdoğan hem MHP kurultayına gönderdiği mesajla hem Konya mitinginde söyledikleriyle Cumhur İttifakı'ndaki işte birlikteliğe vurgu yaparken Bahçeli'nin çağrısına da yanıt verir gibiydi. Rakipsiz girdiği kurultayda tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilen Devlet Bahçeli konuşmasında sert sözlerle CHP'ye hedef aldı. Erdoğan da Konya'dan yüklendi CHP'ye.
CHP'nin kifayetsiz muhterisleri yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi belirli kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeyi başarmıştı.
CHP mayına basmış, bu partide ayaklar baş, başlar ayaktır.
MHP kurultayına AK Parti kurmaylarının yanı sıra İyi Parti'nin de temsilci göndermesi dikkat çekti. Bahçeli'nin hedefine oturttuğu CHP'den katılım olmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi 3. dünya ülkelerindeki muhalefet partilerinden çok daha aşağıdalıdırlar.
Konya CHP gibi adı her türlü kirli pazarlıkla ve şaibeli işlerle anılan bir partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Demet demet dolarları, avroları topluyorlar. Şunların haline bak ya. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?
CHP'ye salvolardan sonra Erdoğan'ın partimizden ayrılanlar diyerek yaptığı çıkış da dikkat çekti.
Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti yeni bir konjonktürle silinip gitmektir.
Bahçeli Ankara'da MHP kurultayından, Erdoğan Konya mitinginden CHP'ye, muhalefete ses yükseltti. Ama günün sonunda Bahçeli'nin Erdoğan'a bırakma çağrısı hafızalarda yer etti.
Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum, ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın.
Bir partinin genel başkanı başka bir partinin genel başkanına yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz derse, kendi partisi ve kendi liderliği kadük kalmaz mı? Bunda bir gariplik yok mu? Bence var. Ayrıca belki Cumhurbaşkanı artık torunlarıyla ilgilenmek istiyordur. Nereden biliyor Bahçeli? Şaka tabii. Devam edelim. Efendim, sandığa sayılı günler kala muhalefet liderleri de sahada mekik dokuyor. Hedefte iktidar var. Tek gündemse ekonomi ve emekliler.
Sadece Tayyip Bey'in koruması için 250 milyon lira para harcanmış. 838 emeklinin onlara bir ayda verilen para Tayyip Bey'in korunması için bir günde harcanıyor. Sana koruma değil, Millete iş lazım, aş lazım. Senin aklını başına alman lazım.
Özgür Özel'in meydanlarda her örneği, her kıyaslaması emekliler üzerine. 10 bin lira emekli maaşını önce Erdoğan'ın güvenliğine bir günde harcanan rakamla gündeme getirdi. Bir başka rakamı da çalışan emekli sayısıyla ilgili verdi.
Utanç verici bir rakam vereceğim. 65 yaş üstünde olup çalışanların sayısı resmi kayıtla 211 bin. Tayyip Bey'e yeter kardeşim, canımıza tak etti diyeceğiz. Bıçak kemikte diyeceğiz.
CHP liderinin sandığa giderken meydanlardaki gündemi ekonomi, özellikle de emekliler.
500 bardak şalgam 300 bardağa inmiş. Adana kebabı 75 porsiyondan 40 porsiyona düşmüş. Hesabı altına da vursan, kebaba da vursan hep zarar, hep emekliye. Hüsran, hüsran, hüsran.
İyi Parti cephesinde de Genel Başkan Meral Akşener Ankara Keçiören'deydi. Emekliler dert yandı Akşener'e.
Kullanlar ne olacak? İnsanlar evine bir kilo peynir alabiliyor.
Aynen öyle.
Yani 5 lira kira veriyor. 10 lira alıyor. 3 lira da faturalar tutuyor.
10 lira emekli maaşı.
Geçinemez.
15 bin lira ev kirası. 3 tane çocuğum var. Nasıl geçinecek? Tayyip Erdoğan kırmızı etle beslensin. Bizim emeklilerimiz kıymaya muhtar.
Fatih Erbakan Karabük'ten Van'a hem seçim kampanyası yapıyor hem de Erdoğan'ın isim vermeden kendisini ve partisini hedef almasına cevap veriyor. Vefasızlık göndermesiyle.
Seçime yakın zamanda siz adaylarınızı bazı yerlerde geri çekermişsiniz. Ne münasebet.
Miras yedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum.
Milli görüş kimseye stepne olmaz. Ahlaklı belediyecilik anlayışıyla yola revan olduğumuz zaman bu vefasızlığın yapılması hiç de doğru bir davranış değildir. İlgililere buradan diyorum ki bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır.
Yolun açık olsun. Amin, bak amin. Geri dönme. Kimseye amin. Teslim amin. Olma.
Muhalefet cephesinde Bursa'da da dikkat çeken bir protesto vardı. Yüksek Seçim Kurulu AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın Büyükşehir Belediyesi amblemli afişlerini yasakladı. Ama afişler YSK kararına rağmen kaldırılmayınca İyi Parti'nin Bursa adayı Selçuk Türkoğlu afişlerdeki rakibinin ismini boya sıkarak protesto etti.
Bursa'da hukukun işlemediğinin belgesidir bu. Seçim Kurulu karar alıyor. Ne yazık ki uygulayacak bir
Şimdi şalgam hesabı pek olmamış öncelikle, ona güldüm. Neyse, Fatih Erbakan'ın üye sayısında MHP ve İyi Parti'ye geçiyoruz ifadesi önemli. Bir parti üyesi bir oy demek değil çünkü. Ailesi, çevresi var etkileyebileceği. Bu seçimin en büyük sürprizi yeniden Refah Partisi'nden bekleniyor. Genel anlamda Türkiye'nin geleceği için pek de hayırlara vesile olur mu? Kuşkularım var, orasını ileri de göreceğiz. Son olarak da Akşener'in şu andaki sistemden Erdoğan da rahatsız demesiyle ilgili, Erdoğan sistemden değil %50 artı birden rahatsız aslında diyorum. Son seçimde hele AK Parti'nin oy oranı %6-7 oranında düştüğü görüldükten sonra. Başka neden rahatsız? Üçüncü kez seçilememe kuralından rahatsız. Efendim, Erdoğan ve muhalefet arasındaki Gazze gerginliği devam ediyor. Erdoğan hemen her mitinginde yaşananlara insanlık dramı diyerek İsrail'e hedef alıyor. Muhalefetse ağız birliği etmişçesine hep aynı cümleyi kuruyor. O zaman İsrail'e ticareti durdur.
Bir kap sıcak yemeği, bir bardak temiz suyu dahi bulmanın lüks olduğu insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.
Halen daha Türkiye'nin limanlarından gemiler İsrail'e çelik taşımaya, dikenli tel taşımaya devam ediyor. Bize yakışıyor mu bu? Bu ticareti yapmak bize mi kaldı?
İsrail'le bugün birilerinin evlatları, akrabaları, yandaşları düzenli ticaret yapmaktadır.
Hem meydanların hem iftar mesajlarının buluştuğu başlık Gazze ve Filistinlilerin aylardır yaşadığı insanlık dramı. Erdoğan utanç verici günlere şahitlik ediyoruz derken muhalefet iktidara İsrail'e ticareti durdur baskısını artırdı.
7 Ekim'den bugüne kadar İsrail'e 8 milyon lira değerinde dikenli tel ihraç edilmiş, dikenli tel. TRT Haber'in haberlerinde ne diyor? Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giremesin diye dikenli tellerle çeviriyor diyor. İşte o dikenli teller Türkiye'den gidiyor, Türkiye'den. Yazıklar olsun.
İsrail'le kimin çocuğu, kimin akrabası, kimin yandaşı ticaret yapıyorsa Filistinli çocuklara batlayıcı olarak gidecek gübreleri kim taşıyorsa, İsrail'in ticaretini kim ayakta tutuyorsa Filistin'e ihanet ediyordur.
Fatih Erbakan Mescid-i Aksa'yı çeviren dikenli teller Türkiye'den gidiyor derken CHP Genel Başkanı Özgür Özel patlayıcı yapımında kullanılan gübre ticaretini gündeme getirdi. İsim vermedi ama kimin yandaşı, kimin akrabası bu ticareti yapıyorsa Filistin'e ihanet diye konuştu.
Gazze'de kelimelerin kifayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor.
İlgililere sesleniyoruz. Bu ayıptan vazgeçin. Ticareti kesin. İhracatı durdurun. Bir adım atın, konuşmak yerine bir adım atın Allah aşkına.
Maalesef paçayı biz baştan kaptırmışız.
7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32 bine yaklaşırken yiyeceğe ulaşamayan Filistinliler en zor Ramazan ayını yaşarken Türkiye'de siyasetin en hassas konusu İsrail'le devam eden ticaret.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulardan ranta geçit vermemelerini istedi. Konya'daki mitingde İstanbul'u bu hırsızların elinden kurtaralım diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt verdi.
Bakın 31 Mart'ta sandığa gideceksiniz. Başta Kanal İstanbul olmak üzere bütün rant projelerini alın, onların başlarına çalın.
İstanbullulardan ranta geçit vermemelerini istedi Ekrem İmamoğlu. Rakibi Murat Kurum'un bakanlığı döneminde kafe açılmasına izin verdiği Üsküdar sahilinden seslendi. İBB mahkeme kararıyla yıkmıştı o kafeyi.
Buna bir tane bile cevap veremiyorlar. Yıkımını yaptığımız yerin Şehircilik Bakanı iken bir haftada oraya izin çıkardılar ve imar çıkardılar, biliyor musunuz? Şaka gibi. Kim o? Şimdi aday. Hadi işine. Hadi işine. Bize geri adım attıramazlar, attıramadılar. Ben geri adım atmam kardeşim. Ben geri adım atmam.
Ekrem İmamoğlu pazar gününü AK Partili iki ilçeye, Boğaz'ın iki yakasında birbirine bakan Beyoğlu ve Üsküdar'a ayırdığı iki ilçede açılışlar yapıyor İmamoğlu. Ve bu ilçelerin 31 Mart seçiminde el değiştirmesi için seçmene çağrı yapıyor.
Bizi birbirimizden uzaklaştıran ne varsa bu seçimde onları çöpe atalım.
Önce Beyoğlu'nda Kabataş Transfer Merkezi'nin birinci etap açılış töreninde, ardından Üsküdar'da Salacak sahil düzenlemesinin tanıtımındaydı Ekrem İmamoğlu. Siyasetin gergin atmosferini çocukların gülen yüzü dağıttı.
Adın ne senin?
Mustafa Kemal.
Şimdi ne konuşayım, ne konuşursam boş.
İmamoğlu'nun son durağı Maltepe'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya mitinginde İstanbul için de oy istedi. İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi.
İstanbul bizim için çok çok büyük önem arz ediyor. Bu işi başaralım. Bu hırsızların elinden kurtaralım.
Bir algıyı değiştirdik. Ne diyorlardı? Çalıyor ama çalışıyor. Bu kavramı tarihe gömdük. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Hem çalmıyor hem de çok çalışıyor, çok. O yüzden şaşkınlar şaşırmaya devam edecekler.
İmamoğlu iktidarın 14 Mayıs seçimi öncesi vaatlerini de hatırlattı. 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını, kamuda mülakatların kaldırılmasını istedi. Seçim turlarına çıkan bakanlara da ayrı başlık açtı.
Ankara'dan toplanıp İstanbul'a geldiler. Özellikle İçişleri Bakanımıza. Siyaset yapmak yerine neden polislerin sosyal hakları ile ilgili gidip Ankara'da çalışıp mücadele edip onların haklarını vermiyorsun?
Ekrem İmamoğlu'nun gündemi.
Efendim, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum bakanlarla programlarına devam ediyor. Ancak özellikle yanında eski koltuğunun yeni sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğunda kentsel dönüşüm mağdurlarının tepkisi dinmiyor.
Hayırlı ve de uğurlu olsun.
64 senedir dairelerimiz bitti.
Eyvallah.
120 mahalleyiz başkanım.
Biliyorum, merak etmeyin.
Şimdi biraz bize müsaade edin. Bu seçim boyunca biraz böyle. Şu seçimler bittikten sonra beraber bir araya oturalım. Fikirtepe'nin bütün sorunu çözecek gibi konuşalım. Ya zaten 10-20 sene geçmiş, 5-10 günden bir şey olmaz. Durun sakin olun bir. Arkadaşlar bak şöyle derseniz vallahi şu mikrofonu atar giderim. Bak seçim geliyor, oy veririz vermiyor. Bakın bu işleri geçin.
Yılların sorununu kabul etti ama seçim geçene kadar kentsel dönüşüm mağdurlarından sessiz kalmalarını istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki mikrofonu atar giderim dedi. İstanbul Ümraniye'deki temel atma töreninde hem eski bakan Murat Kurum'la hem de mevcut bakan Özaseki ile konuşmak istedi kentsel dönüşüm mağdurları. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un yanına biri gitti, bir başkası geldi. Derdini bakana anlatmak isteyen bir mağdursa koruma engeline takıldı. Kısa bir süre sonra Murat Kurum'la konuşmayı denedi. Bu kez Bakan Özaseki sahneden müdahale etti.
Değerli kardeşim bak biliyoruz. 10 sefer 20 sefer konuştuk. Biraz müsaade et.
Aynı kişi son çare protokoldeki bir başka isimle konuşmayı denedi. Yine başarılı olamadı.
İstanbul'un muradı olacak kardeşime başarılar diliyorum. Onu size emanet ediyorum.
Murat Kurum güne Ümraniye'de başladı. Top Ağacı Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde. Evet, Murat Kurum, kurumu üstad bakanlar yalnız başlayalım. Bırakmıyor. Bugün de yanında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki var.
Telaşlılar, telaşlı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Murat ismini duydun mu? Şaşırıyor. Şaşırıyor.
Kurumun rakibi İmamoğlu'na yüklendiği programın hemen öncesinde tören alanına çıkan bozuk yolun asfaltlanması dikkat çekti. Murat Kurum Çekmeköy'de de bakanlığı döneminde temel atma törenini yaptığı taşdelen yeni doğan Alemdağ kavşağı açılışına katıldı.
Dediler ki işte yine seçim yatırımı yapıyorlar. Başlarlar ama bitirmezler dediler. Ne oldu? Üst geçit. Orası onun sorumluluğunda değil mi burası? Büyükşehir'de mi bizde mi? Bakanım diyor ki 1 Nisan'dan sonra üst geçidimizi de Allah'ın izniyle yaparız.
Bu kez de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Murat Kurum için oy istedi. Yaptıkları projeleri sıralayan bakan kalabalıktan beklediği yanıtı alamadı.
Çamlıca Kulesi'ni inşa ettik. Nasıl, beğendiniz mi onu? Murat Başkanım biraz Ramazan var, böyle azıcık modumuz düştü.
Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na valizini topla dedi, saat verdi.
Onlar çıkamaz dışarı, çıkamaz. Çıksa anca tatile çıkar. 31 Mart akşamı Saracahane'de valizlerini toplayacak. Akşam 7.30'da geliyoruz.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un sahip olduğu ev ve arsalar gündemden düşmüyor.
Paranın sahibi sizsiniz. Paranızı nasıl kullanıyorlar? Doğru kullanıyorlar mı? Bunun hesabını sorma zamanı 31 Mart.
Mal varlığımızın hepsi kayıtlıdır.
Herhalde saymakla meşhur daireleri.
Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış.
Ankaralılar günlerdir Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğundan beri azaldığını söylediği mal varlığını konuşuyor. Çünkü Altınok'un sadece aile şirketi üzerindeki tek bir dairesinin fiyatı 3 milyon 250 bin lira. 67 evin fiyatı ise çeyrek milyara yakın, 217 milyon 750 bin lira. Altınok'a ait 22 arsa, 11 konut, 2 bina, 1 benzin istasyonuyla 25 tarlanın maddi değeri ise bilinmiyor.
Niye söylemiyor acaba demiştik. Turgut Bey'in mal varlığına bakınca anladık. Mülk Allah'ındır diyordu ya. Allah Allah dedim ben görünce.
Yok düğün yaptım, nişan yaptım, yok sünnet yaptım. Böyle bir şey yok. Aldığımız bütün gayrimenkuller hepsi belediye başkanı olmadan önce.
Biraz eksik çünkü araba yok, ziynet eşyaları yok, banka hesapları yok, çocukları ve eşinin üzerindeki gayrimenkuller yok.
Altınok altın ve ziynet eşyaları olmadığını ima etti. Kira geliri, araç sayısı, banka hesap durumları hakkında da bilgi vermedi. Rakibine karşı hamle yaptı. Seçim yarışında mal varlığını ilk açıklayan belediye başkanı Mansur Yavaş'a soru yöneltti.
Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Londra'dan ev aldınız mı?
Ben kredi çektim. Bağışımı aylık taksitlere bağladım. Bunun bir miktarını İngiltere'de kızıma ev alması için gönderdim. Bir kısmı taksit ödüyorum.
Altınok'un rakibine yönelttiği Londra'dan ev aldınız mı sorusuna Yavaş'ın 3 yıl önce 2021 yılında yanıt verdiği ortaya çıktı. Yavaş belediye başkanı olduktan sonra maaşıyla kredi çekip Londra'daki kızına ev aldığını katıldığı televizyon programında anlattı. anlatmış. Yavaş yeni günde ise altın dağı mamaktaydı.
Bir sürü iftiralar attılar. Sayaçları PKK'lılar okuyacak falan diye. Hep niye yaptılar bunları biliyor musunuz? Bunları o koltuklarını koruyup o düzenleri devam etsin diye yaptılar. Patron siz olduğunuza göre işini iyi yapamayanları göndereceksiniz.
Bir bakalım sizler ne diyorsunuz? İstanbul iftarına da az kaldı. Yarınları düşünmek yoruyor. Bugünü yaşayamıyoruz demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz yoruyor hükümetin ekonomi şaha kalkacak, enflasyon düşecek diye bizleri kandırmasından yorulduk şeklinde ifadesi var. Birçok yorumunuz var. Birazdan hepsini okumaya çalışacağım ama çok az bir süre kaldı İstanbul için iftar vaktine. Şuna da bakalım. Biz emekli olarak hayat beni yoruyor. Bizi bu hale düşürenlere hakkımı helal etmiyorum demiş ve şimdi İstanbul için iftar vakti.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salam, hayya ala salam, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la
Sevgili seyirciler, Allah kabul etsin. Biz bültene devam ediyoruz. Peki neden bahsediyorduk? Turgut Altınok'un açıkladığı kendi mal varlığından. Şimdi dün sadece bir arsasının 700'den fazla futbol sahasına denk olduğunu söylemiştim de tüm arsaları da hesaplanmış. Meğer o da Monaco'nun yüz ölçümünden büyük. Monaco Avrupa'daki en küçük ülkelerden biri ama ülke yani. Neyse tüm varlığının nedense ilk kez seçilmeden önce olmasına vurgu yapmıştım. Bir de dün daha önce hiç mal beyanı var mı diye araştırmıştım, yoktu. O zaman kıyas yapamıyoruz. Çünkü önemli olan görevi sırasında elde ettikleri. Varlığında o süre zarfında nasıl bir değişiklik olmuş onu anlayamıyoruz. Sadece kendi ifadesiyle azalmış. Onun da bilgisi belgesi yok. Efendim aylardır Ankara'ya seslerini duyurmaya çalışan çıraklık ve staj sigortası mağdurları bu kez Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitinginden ses yükselttiler. Çırağa müjde sloganlarıyla Erdoğan önce anlamadı ne istediklerini, sonra bunlar yanlış adımlar diyerek uyardı grubu. Erdoğan uyardı ama miting öncesinde gruptan bazılarının da polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya müjde olur. Bu tür adımlar yanlış adımlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kalesi Konya'da coşkulu kalabalığa hitap ederken beklemediği sloganlarla karşılaştı. Meydandan yükselen çıraklık ve staj sigortası mağdurlarının sesiydi. Erdoğan önce atılan sloganları anlamaya çalıştı, konuşmasına ara verdi, mikrofonunu kapattı, yanındakilere sordu. Bu arada Erdoğan'ın korumaları ve görevliler girdi devreye, çırağa müjde sloganı atan grubu susturmaya çalıştı. Çıraklık ve staj mağdurlarının sloganları kesilmeyince bu kez Erdoğan konuşmasına yarım bıraktığı yerden devam edip çırağa müjde sloganları atan gruba seslendi.
Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya müjde olur. Sen bizi dinle. Sen bizi dinle.
Kimliklerimizi topladılar. GBT'lerimizi sorguluyorlar. Duruma göre içeri alınıp alınmayacağımız belli değil.
Miting öncesinde yaklaşık 50 kişilik gruptan bazıları kimlik kontrolü sırasında polis tarafından gözaltına alınmıştı. Onlardan biri de Konya Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkanı İmdat Yürük'tü.
Sonuç nereye varsa varsın biz bu davaya başımızı koyduk. Çıkarana kadar rahatsız etmeye devam edeceğiz.
40 kişi 50 kişi seslerini duyurmak istediler. Ne yaptı biliyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan? Onları
gözaltına aldırdı. Telefonlarını toplattı. Otobüslere bindirdi.
Çıraklık mağdurlarının sesi ve gözaltına alınmalarının yankısı anında Adana'da miting yapan Özgür Özel'den duyuldu. Çıraklıkta ve stajda geçen sürenin emekliye sayılması talebiyle binlerce kişi Ankara'da miting yapmıştı daha önce. İktidardan yeşil ışık alamayınca seçim mitinglerinde ses yükseltmeye başladılar. Erdoğan da aslında 25 Şubat'ta Adana mitinginde müjde olacak demişti. Seçimlere 2 haftadan az kaldı. O müjde hala gelmeyince bu kez Konya mitinginde ses yükseltti çıraklık mağdurları. Müjde yerine Erdoğan'dan uyarı aldılar.
Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya müjde olur.
Ey Recep Tayyip Erdoğan! Bundan sonra bu staj mağdurları, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar iki elim yakandadır.
Çıraklık ve staj mağdurlarının gözü Erdoğan'dayken 1 Nisan'dan sonra ekonomiyi neler bekliyor sorusunun yanıtı içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gözler.
Katma değer vergisi %20'nin üzerine çıkmayacağız. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız dedik. Ama istisnaları, muafiyetleri, indirimli oranları gözden geçireceğiz.
Mehmet Şimşek, enflasyon ne zaman düşecek sorusuna da 3 Temmuz tarihini verdi.
Staj ve çıraklık sigortası mağduru onlarca kişi gözaltına alındı. Peki neden? Çıldırmak işten değil. Eğer her mağdur durumdaki topluluğa, kesime böyle yapacaksanız işin altından kalkamazsınız, onu söyleyeyim. Zamanınız yetmez, polis yetmez. Hatta o kadarlar yani. Mehmet Şimşek'in son açıklamalarına gelince, tamam KDV %20 üzerine çıkmayacak dedi, güzel. Ama ürünlerin KDV oranları sepetindeki yerleri değiştirilecek mi, o belli değil. Profesör Doktor Duran Bülbül'ü aradım. Mehmet Şimşek'in kredi kaynağını tüketime değil üretime yönlendireceğiz ifadesini sordum. Profesör Bülbül dedi ki bireysel konut, taşıt, tüketici kredisi vermeyeceğiz ama üreticiye, mesela müteahhide konutlar için kredi vereceğiz gibi. Ama o zaman da üretir de tüketemezsek nasıl büyüyeceğiz? Bunun sonu durgunluk, sonra da işsizlik dedi. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olacak. Olacak da şimdi anlamanıza gerek yok. Seçimden sonra diyor bence Mehmet Şimşek de. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye bayram ikramiyesinin Nisan ayının ilk haftasında yatırılacağını açıkladı, tarih verdi. Ancak emekliler ne zaman yatırılacağıyla değil, o ikramiyenin miktarı ile ilgileniyor. Çünkü maaşları geçinmelerine yetmiyor. Siroz hastası emekli pazara 80 lirayla çıktı. Çürük sebze meyve aradı.
Vallahi 80 lira para var. Başka para yok. Devletin bizi düşünmesi gerekir. Ama düşünmüyor. Pazara gidiyoruz bak boş. Ben kendim siroz hastasıyım. Yani ilaca yetmiyor. Eczaneye gittim. Borça yatır, al.
İlacını borç yazdırarak aldı. Cebindeki son 80 lirasıyla pazara çıktı siroz hastası Münevver Günaydın. Emekli maaşı yetmiyor. Pazarda çıkma sebze meyve arıyor.
Kenarlardan leğenlere koyuyorlar. Patlar, biberleri falan. Onları alıyorum. Alabildim, bulabilirsem. O da kışta çok zor oluyor yani. Bulamıyorum o kadar. Patatesin kilosu bile 30 lira. Pipi de alamıyoruz.
Katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Ramazan bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.
Çok fazla yatırıyorlar. Onlar ne olur Allah aşkına, hiçbir şey. Hiçbir şey, her zamanki gibi. İki pazarlık. O verilen ikramiye.
Emeklinin bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. İkramiye ise emeklinin beklentisinin çok altında kaldı. Verilen ikramiye emeklinin bir aylık pazar alışverişine bile yetmiyor.
Alsın cebine koysun. Onu vermesin daha iyi. Ettiğimizi çekiyoruz. Şu ellerimiz var ya, ellerimiz. Bizden sonra gelecek çocukların değil de torunların dahi günahına girdik. Eller ayağa gidiyor. Biz halen, bakın işte, buyur bir kilo patlıcan 50 lira ya. Bir kilo patlıcan 50 lira.
Bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil eden asgari ücret 17 bin liraya çıktı.
Emeklinin bayram ikramiyesi tarihini açıklamadan hemen önce asgari ücrete de değindi Erdoğan. Sosyal koruma ücreti dedi, en alt sınır dedi. Milyonlarca emekli ise o alt sınırın daha da altına 10 bin liraya mahkum. Bayramda bir nefes almayı umuyorlardı. İkramiye de 3 bin lirada kaldı.
İnsanların aklıyla alay ediyorlar. Yani diyor ki sen malzeme busun. Busun, sen bundan anlarsın. Ya bu bana hakaret. Bu insanlara hakarettir. O 3 milyonu da vermesin.
İki pazar parası. Eskide bu pahalılık yoktu. İkramiye de yoktu. Yani bu ikramiye olmasın, pahalılık da olmasın. Öyle bir aslında ki paramız. 10 lira emeklimiz var, 15 lira kira veriyoruz.
Acımıza ölüyoruz, onu diyeyim sana. Tamam mı? Bir kilo kıyma da yiyemiyoruz. Ne diyeceğim kızım, aldığımız bu.
İstanbul'da Marmaray istasyonunda bıçaklı dehşet yaşandı. İstasyonun temizlik görevlisi, 2 senedir rahatsız ettiği güvenlik görevlisi kadını bıçakladı.
Bu adam yaklaşık 2 senedir beni takıntı haline getirmiş, saplantı haline getirmiş bir sapık. Durumlar bu hale gelmeden, bu şekilde olmadan cezanın ağırlaştırılması gerekir.
Onlarca kişi duraktayken yüzünü maskeyle gizledi, bıçakla Marmaray istasyonuna geldi. 2 senedir rahatsız ettiği güvenlik görevlisi kadını defalarca bıçakladı. Ölümden dönen Gülhan Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldı. Onu bu hale getiren saldırgandan daha önce de şikayetçi de olmuştu ama ne devlet ne de çalıştığı firma sahip çıktı genç kadına. Aynı yerde çalıştırmaya devam ettiler.
Devletimiz yetersiz kalıyor bu konularda. Kadınları koruma konusunda yetersiz kalıyoruz. Devletimiz gerçekten ağır cezalar vermiyor. Ta ki birinin ölmesini, birinin yaralanmasını bekliyorlar.
Güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli görevini yaptığı sırada temizlik görevlisi Çetin Aktay tarafından işte bu noktada bıçaklı saldırıya uğradı. Göztepe Marmaray istasyonunda ölümden döndü.
Biz taşeronuz, evet, Marmaray.
Bu kurum nasıl bağlı çalıştırdı bu kişiyi?
Arkasında duran referansların olduğunu söylediler. Milletvekili, vekil gibi. İşten çıkarttılar ve geri aldılar. Kurum da çok yetersiz kaldı.
Kaç yıldır orada çalışıyor?
Yaklaşık 5 senedir. 11 suç kaydı çıkmış.
11 ayda suç kaydına, aynı yerde çalıştığı kadını defalarca tehdit etmesine rağmen Çetin Aktay Marmaray istasyonunda temizlik görevlisi olarak çalıştırılmaya devam etti. Bıçakla dehşet saçtı.
2 senedir sürekli olarak şikayetlerde bulundum. Hem kurumuma hem gerek mahkeme yoluyla, gerek polis, karakol.
Koruma kararınız var mı?
Koruma kararında da sürekli delil isteyerek koruma talep edebiliyordum. Bazılarında çıktı, bazılarında çıkmadı.
Bıçaklı saldırıya uğrayan Gülhan Karadereli şu anda hastanede, yüzünde yaklaşık 40 dikiş var. Ölümden döndü ve söylediği tek söz, devlet beni koruyamadı. Korkuyla yaşıyor Gülhan Karadereli. Saldırganın ağır bir ceza almasını istiyor.
Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Daha çok cezalar artırılsın.
Cuma günü savcılığa ifade veren estetik cerrahı Bülent Cihan Timur serbest kalmıştı. 16 yaşındaki oğlu TC ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok 16 gündür firari. Kaçış planına dahil olduğu iddia edilen Cihan Timur'un ifadesindeki çelişkiler ise dikkat çekti.
İyi misiniz?
İyi misiniz? Duyuyor musun?
Var mı bir şey?
Bülent Bey, sizin kaçıştan haberiniz var mıydı?
Ya da eşinize gitmeyin dedi.
Benim T'yi yurt dışına kaçırmak, kaçmasına yardım etmek, kaza esnasında ve sonrasında delilleri gizlemek, saklamak ve yok etmek gibi hiçbir eylemim olmadı.
Verdiği bu ifadeyle serbest kaldı Bülent Cihan Timur. 16 yaşındaki oğlu TC, bir kişinin ölümüne sebep olduğu kazanın ardından annesiyle birlikte yurt dışına kaçtı. Baba kaçışa yardım etmekle suçlanıyordu. Savcıya verdiği ifadeler o geceye tanık olan çalışanlarıyla çelişti. Çalışanı tutuklanırken o serbest bırakıldı.
Çocuğunuzun kaçırılmasında parmağınız var mı?
Bülent Bey, herhangi bir şey söylemek istiyor musunuz?
1 Mart gecesi 16 yaşındaki TC ailesinin lüks aracıyla İstanbul'daki orman yolunda ATV'lerin arasına daldı. Bir çocuk babası Oğuz Murat acı yaşamını yitirdi. O gece anne oğlu havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu, TC'nin valizini araca baba Bülent Cihan Timur'un koydurduğunu anlatmıştı ifadesinde. Estetik cerrahı Cihan Timur ise ifadesinde bavulu görmediğini söyledi.
T ile araca bindik. Ben bavul görmedim. Bavulun nasıl konulduğunu bilmiyorum.
Bülent Bey valizi bana verdi. Valizin T ile mi geleceğini sordum. Evet dedi. Valizi aracıma koydum. T'yi de yanımıza aldık.
Savcıya verdiği ifadede elektrikli aracının şarjının bittiğini söyleyen Bülent Cihan Timur, anne oğlun havalimanına gittiklerini de bilmediğini savundu. Oysa şoförü aracının havalimanı yönünde olduğunu söylemişti.
Kesinlikle havaalanına gitmek gibi bir bilgim ve niyetim yoktu.
Araç havalimanı yolundaydı. Bülent Bey'i almaya gittiğimde T araçta yoktu.
Yurt dışına çıkış yasağının yanı sıra 3 günde bir karakola imza verecek Bülent Cihan Timur. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan 16 yaşındaki TC ve annesi Eylem Toksa 16 gündür firari. Yazar Eylem Tok'un annesi Doğçe ile Türkçe'ye konuştu. Dönmek için olayların yatışmasını bekliyorlar dedi.
Bilerek olan bir şey değil, bu büyük bir kaza. Cahil çocuklar arabayı almamalıydılar. Sonu kötü oldu. Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler. Biraz olayın yatışmasını bekliyorlar herhalde.
Ben o kadına yine de sesleniyorum. Ve samimiyetimle sesleniyorum. Ne olur o yavruyu getirsin. Ne olur o yavruyu getirsin. Ne olur o yavruyu getirsin artık.
Kesin. Tamam Pelin.
Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesi 16 gündür anne oğlun Türkiye'ye dönmesini ve yargılanmalarını bekliyor. Dinmeyecek acıyla adalet yerini bulsun istiyorlar.
Kaçmanın bir yere, bir kimseye bir faydası yok. Ancak o küçücük yavrumuza zarar veriyor. Zarar vermeye de devam ediyor.
Efendim, henüz bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağına dair açıklama gelmedi. Hem turizmcilerin hem de tatilcilerin kafası bu nedenle karışık. Ama tatili birleştirmeye karar verenler program yapmaya başladı bile. İşte yurt içi ve yurt dışı turların fiyatları.
Yurt dışına her zaman gidiyoruz tatil olarak her sene. Mesela geçen sene Maldivler'deydik. Ondan önceki sene Zanzibar'daydık. Ondan önceki sene Mısır'daydık.
Bayram hareketini yaşıyoruz. İkileme girdik. Yani 7 gün mü yapacağız turları, 4 gün mü yapacağız? Yani 9 güne uzayacak mı diye.
Ne kadar önce açıklansa insanlar o kadar çabuk planlarını yaparlar.
Plan yaptınız mı yurt içi ya da yurt dışı?
Yok, yurt içi. Kendi memleketimize gitme planımız var.
Bayram tatili hareketliliği başladı. Kimi yurt içinde tatilini yapacak, imkanı olansa yurt dışında tatilin keyfine varacak. Ancak hem tatilcilerin hem de turizmcilerin kafası karışık. Çünkü bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı hala belli değil. Bayram 10 Nisan'da başlıyor. Öncesindeki 1,5 günde tatil ilan edilirse hafta sonuyla birleşen bayram tatili 9 güne çıkıyor.
Bu sefer uzayacak gibi gözüküyor çünkü önümüz seçim. Seçimden olduğu için galiba böyle bir güzellik daha yapıp bayram tatilini 9 güne çıkartacaklar. Ama bunun çok daha evvel belirlenmesi lazım. Dünyadaki bütün ülkelerde olduğu gibi.
Her sene bir 10 bin dolarımız var.
10 bin dolarlık tatil bütçesi mi ayarladınız?
Tabii tabii. Evet, her sene biz ayırıyoruz.
Bayramda yurt içinde misiniz, yurt dışında mı?
Bayramda yurt içindeyiz.
Yurt içinde günübirlik turlar dahil 700-800 liradan başlayan turlarımız söz konusu Edirne. Bir gecelik konaklama, Eskişehir, Bolu, Abant, Bursa gibi turlarımız var. Bunlar da 2300-2600 lira bandından başlıyor. Ama Kapadokya'ya uzanırsanız 3200-3500 lira bandında. Otobüsle Karadeniz turumuz var. 4 gece 9.000-9.500 lira civarında. Ege'ye ve Akdeniz'e yapılan turlarımız var. O turların da rakamları 4.000-4.500 lira civarında.
Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler Avrupa turlarına ilgi gösteriyor. Paris, Roma ve Madrid'de ulaşım dahil 3 gece konaklamalı turlar 500 Euro'dan başlıyor. Bu da kişi başı 17.500 lira, 4 kişilik bir aile içinse 70.000 lira yapıyor.
Yurt dışında en ucuz tur Yunanistan'a. Bir gecelik Dede Ağaç turumuz 129 euro bayram tatilinde. Belgrad turu, o da vizesizdir. Onun da rakamı 425 eurodur. İtalya 7 gece 8 gün uçakla Roma, Floransa, Venedik 799 euro. Parası olan gidiyor, öyle söyleyeyim ben size.
Parası olan hiç düşünmezken döviz kurları yükseldikçe birçok kişi yurt dışında tatili sadece hayal edebiliyor. Özellikle üniversite öğrencileri Avrupalı yaşıtlarının tatillerini özenerek izliyor.
Pahalı. Yani bizim için pahalı.
Genciz, biz de öğrenciyiz. Yani görüyoruz Avrupa'dan gençler geliyorlar buralarda rahat rahat. Hayatlarını yaşıyorlar, istedikleri kadar ülke gezebiliyorlar. Biz bu konuda muzdaribiz zaten, ekonomiden dolayı. Her tatil yurt dışında geçirmek isteriz. Daha önce yurt dışına gitmedim.
Gelecek endişesi taşıyan gençler eğitimlerini yurt dışında sürdürmek istiyor. Aileler de yurt dışındaki eğitimi Türkiye'deki özel üniversitelere göre daha ekonomik buluyor. Tercih edilen ülke olaraksa İngiltere birinci sırada. İstanbul'daki yurt dışı eğitim fuarında gençler ve aileleri okul aradı.
Geç başladı. Bir işe mesleğe giremedikleri için yurt dışında yani okuyanların çok önü açık olduğundan dolayı onu tercih ediyorum.
Tamamıyla gelecek endişesi, gelecek kaygısı. Türkiye'deki özellikle özel okul fiyatlarının oldukça yüksek seviyelere çıkması da aslında velileri ve öğrencileri yurt dışında eğitim almaya teşvik ediyor. Son yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'deki gençlerin %85'i yurt dışında eğitim almayı planlıyorlar.
Hem aynı paraya daha iyi bir mesleki ve dil eğitimi hem de iyi bir yaşam arayışı. Eğitimlerini yurt dışında devam ettirmek isteyen gençlerin sayısı günden güne artıyor. Türkiye'deki özel üniversiteye binlerce lira vermek yerine yurt dışında eğitim almayı tercih ediyor gençler. Türkiye'de kaliteli bir üniversite eğitimi için 500-600 bin lira yani 15-20 bin doları gözden çıkarmak gerekirken bu rakam İngiltere'de 400 bin, Almanya'da 200 bin, İtalya'da 70 ile 100 bin lira arasında değişiyor.
Polonya, Çekya, Macaristan gibi ülkelerde de 3 bin, 4 bin eurolar gibi rakamlar söz konusu. Yani bu rakamları Türkiye'deki özel okullarla kıyasladığımızda hepsi Türkiye'nin daha altında kalıyor diyebiliriz. Bu sebeple öğrenciler ciddi talep gösteriyorlar.
Makedonya'da 5000 euro senelik diş hekimliği ve bence çok uygun çünkü ülkemizdeki en düşük puanlı bir üniversite bile en az 200 bin liradan başlıyor ve diş hekimliği çok daha fazla pahalı.
Kardeşim için buradayım. Almanya öncelik, İtalya öncelik. İngiltere'de fiyatlar daha yüksek ama neden olmasın? Türk gençleri artık Türkiye'de bir gelecek görmüyor kendi adına.
Yurt dışı eğitiminde ilk tercih İngiltere. Onu Almanya ve İtalya izliyor. Ardından da Amerika, Kanada ve Avustralya geliyor. Gençlerin yurt dışına gitmek isteyişinin en önemli sebebi ise gelecek kaygısı.
İyi bir mesleği olacak ve güzel bir maaşı olabilecek mi? Maaş da İstanbul gibi bir yerde yaşayabilecek mi gibi endişelerimiz sürekli var ve bu endişeleri yaşamak istemiyoruz. Onun öncesinde hazırlığımız bundan kaynaklanıyor.
İş imkanı olsun, yaşam şartları olsun, aldığım eğitim olsun daha yüksek kalitede diye düşünüyorum o yüzden.
Eğitim sistemine olan güvensizlik, ekonomik kriz ve her geçen gün artan işsizlik. Gençler artık daha iyi bir gelecek için yurt dışında eğitim almayı hedefliyor. Ama sadece gençler değil, aileler de daha ilkokul çağından itibaren çocuklarının yurt dışında eğitim almasını istiyor.
İlkokul 3'e gidiyorlar. Yurt dışında işte eğitimin bundan sonraki bacağına devam ettiriyorlar. İstiyoruz. Yani yurt dışında eğitim imkanları Türkiye'nin eğitim imkanlarından çok daha iyi maalesef. Daha gerçeğe dayalı eğitimler yapıyorlar. Ve özellikle dil eğitimi Türkiye'de ölü vaziyette. Burada verdiğim paraların karşısında eğitim aldıramıyorum ben çocuklarıma.
Sen istiyor musun?
Hayır.
Neden?
Çünkü istemiyorum. Öyle arkadaşlarımı bırakıyorum. Ben bu okulda, kendi okulumda mutluyum.
Meksika'yı dolu fırtınası vurdu. Şiddetli yağış sırasında yere düşen doluların boyutu tenis topunu aştı.
Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Otomobillerin camları kırıldı, yollar beyaza büründü. Meksika'nın kuzey eyaleti Coahuila'da fırtına etkiliydi. Hızı saatte 60 kilometreyi aşan rüzgar soğuk havayla birleşti. Bölgede eşine az rastlanır bir dolu yağışı başladı. Tenis topu büyüklüğündeki dolu park halindeki otomobillerin camını kırdı, evlere zarar verdi. Yollar beyaza büründü. Ay. 20 dakika süren yağış sonunda en az 9 kişi yaralandı. Meteoroloji, eyalette yağış ve kuvvetli rüzgarın devam edeceğini açıkladı. Halka evden çıkmayın uyarısı yaptı.
Now Haber'e bir ödül daha geldi. İstanbul Tabip Odası yılın haber araştırma ödülünü Now Haber muhabiri Şule Öztürk İnce ve kameraman Ferhan Güler'in aile hekimlerinin ödenek artışına ilişkin haberine verdi.
Hekimine %17,5'luk ödenek artışı başlıklı haberiyle Now TV'den Şule Öztürk İnce ve kameraman Ferhan Güler'i davet ediyoruz.
Aile hekimlerinin sorunlarını ekranlara taşıyan, sağlık çalışanlarının sesi olan Now Haber muhabiri Şule Öztürk İnce ve kameraman Ferhan Güler, İstanbul Tabip Odası tarafından ödüle layık görüldü.
Hastalar mağdur, sağlık çalışanları ve hekimlerimiz mutsuz. Bu yüzden birer birer ne yazık ki ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Biz de elimizden geldiğince sistemdeki sorunlara, sıkıntılara aynı olmaya çalışıyoruz.
Biz Now TV olarak sağlık sistemiyle alakalı sorunları kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken bu şartları sağlayan Now TV ailesine öncelikle teşekkür ediyorum. Ve genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk'e.
Artık buna katlanmak istemiyoruz. Biz hekimiz.
Artan masraflarına yetmeyen ödenekle büyük zorluk çeken aile hekimleri Now ekranlarında neler yaşadıklarını anlatmıştı. İstanbul Tabip Odası, haberi hazırlayan Now Haber'in deneyimli sağlık muhabiri Şule Öztürk İnce ve kameraman Ferhan Güler'e Doktor Ali Özyurt basında sağlık ödülleri kapsamında televizyon haber araştırma kategorisinde ödül verdi.
Ben bu kıymetli ödül için İstanbul Tabip Odası'na ve jüri üyelerine çok çok teşekkür ediyorum.
İki tane oğlum var benim, Kemal ve Kerem. Ve bu hayattaki en büyük hayallerimden biri bu iki oğlumun doktor olması, sizler gibi binlerce hastanın hayatına dokunması. En derin saygılarımla.
İki arkadaşımı da yürekten kutluyorum. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Gazetesi yazarı duayen gazeteci Ali Sirmen 84 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Ve şimdi ara zamanı. Efendim, Now hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Now'da yayın Kirli Sepeti'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
Dostuma her köşesi cennetin ezilir yanına.